Başucumda Müzik, Kürşat Başar.
Ayrım 9.
Böyle bir öğleden sonra yine karşılıklı oturmuş çay içiyorduk. Havadan sudan konuşurken birdenbire, politikaya giriyorum dedi. Biliyorum dedim. Devam etmemi bekledi ama ben sustum. Bir şey söylemeyecek misiniz diye sordu. Bana soruyorsunuz öyle mi dedim. O zaman söyleyeyim, ben size politikayı yakıştırmam. Galiba bu kadar açık söyleyeceğimi düşünmemişti. Biraz şaşırdı. Demek yakıştırmıyorsunuz dedi. Ama yapılacak çok şey var. Bizler yapmazsak kim yapacak? Herhalde benim onu coşkuyla destekleyeceğimi düşünmüştü. Hem dedi, siz değil misiniz olup bitenleri eleştiren, beğenmeyen, insan böyle oturduğu yerden söylenmekle memleketi değiştiremez ki. Sonra canı sıkılmış gibi kalktı, gidip bir bardak su aldı. Tekrar gelip oturdu ve dalgın. Hepimizin bir kaderi var dedi. Bir de görevi. O zaman hayırlı olsun dedim. Herkes onu kutlarken, cesaretlendirirken benim böyle karşı çıkmam biraz biçimsiz olmuştu. Akşam kendi kendime hep böyle aklıma eseni söylemekten niye vazgeçemediğimi düşündüm. Belki de politikaya girerse artık onu daha az göreceğimden korkmuştum. Kim bilir? Elbette beni dinleyecek değildi. Politikanın dışından neredeyse tepeden inme, başvekilin isteğiyle en yukarıya geliyordu ve herkes bunu konuşuyordu o günlerde. Daha şimdiden onun yanında yer alanlar ya da hemen çekiştirmeye başlayanlar çıkmıştı bile. Ben onu biraz kendime benzetiyordum. Aklına eseni söyleyen, her şeyin hemen olmasını isteyen, kafasına bir şey koyduğu zaman başkalarını, başkalarının düşüncelerini dinlemeyen, en yakınındakileri bile kırabilen biri. Böyle insanlar çok çabuk düşman kazanır. Emir almaya alışık olmayanlar, söylenen sözleri yutamayanlar, kalabalığın içinde kaybolup gitmeye alışık olmayanlar bu işleri yapamaz. Politika bana göre bu ülke için bir şeyler yapmaktan çok, kendileri için çalışan, kendi aralarındaki oyunlarla uğraşan ve bunun için pek çok şeyi göze alanlara göreydi. Ben politikacıların iyi bir şeyler yapacağına hiçbir zaman inanmadım. Üstelik buradan biraz ötede, evlerin içinde farklı şeyler konuşulmaya başlanmıştı. İktidarın o şaşalı dönemi artık geride kalıyordu. Herkesin yeni bir dönem, büyüyen bir ülke, mutlu bir gelecek diye kurduğu hayaller birkaç yılda eskivermişti. Şimdi herkes bıkkınlık içinde, bu kez de yeni gelenleri beğenmiyor, bu değişimin sandıkları gibi olmadığını fark ediyordu. Ama o giderek en tepedekilerin arasına giriyor, oradan en tepede duranların kendine güveniyle manzarayı seyrediyor ve beğeniyordu. Biraz aşağıda neler olup bittiğiyle pek fazla ilgilenmiyordu. Oysa birkaç sokak öteye anneme gittiğimde, abimle konuştuğumuzda, gazeteleri okuyunca insan işlerin hiç de iyiye gitmediğini görebiliyordu. Çok sonraları artık böyle şeyleri konuşabildiğimiz zamanlardan birinde bana gülerek, "Sen daha çok gençsin. Dünyayı güzel bir yer sanıyorsun ama değil. Bu hep böyledir. Kim tepeye çıkarsa manzarayı güzel sanır, kendisini mutlu hisseder ve bunun gelip geçecek bir şey olduğunu unutur. Bu böyledir ama yine de hepimiz oraya çıkmak isteriz." İster miyiz gerçekten? Ben istemiyordum. Hiçbir zamanda istemedim. Üstelik hiç anlamadım. Neden tepeye çıkanların hiçbiri oradan bütün manzarayı olduğu gibi göremez? Düşünceli düşünceli yüzüme bakıp gülerek, "Kim bilir?" demişti. "Belki de orada her şey çok uzakta kalıyor ve güzel görünüyor." Ama onun dünyanın bütün bilgisine sahip hali, kendi kendime uzun uzun düşünüp durduğum herhangi bir konudan söz açıldığında, rahat, gülümseyerek verdiği kesin cevaplar, sakin ve emin cümleleri beni yanıldığıma ikna etmeye yeterdi. En azından o an için. Anlamalıydım. O öyle biriydi. Başkalarının hayatını izlediği, merak ettiği, sürekli tırmanmak zorunda olan, sürekli başkalarının önünde gidip onlara emirler veren, yanındakilere hayatı anlatan, elleriyle hayatı kurmaya çalışan insanlardan biriydi. Ona göre yapılacak çok şey vardı ve yapılmamasının tek nedeni de korkakların, tembellerin iş başında olmasıydı. Sanıyorum o günlerde gerçekten de pek çok şeyi değiştirebileceğini, o güne kadar hep aklında olan ama mutlaka bir yerde engellenen düşüncelerini bir çırpıda gerçekleştirebileceğine inanıyordu. Evet, liderler böyle insanlardı. Ama bazen düşünürüm, acaba gerçekten bir şeyleri değiştirebileceklerine, hayatı daha güzel kılabileceklerine mi inanırlar? Yoksa yalnızca kendilerine olan güvenlerini kanıtlamak mı isterler? Bunu bilemem hiç. Seçimin sonuçları balolarla kutlanırken biz yeni bir yere doğru yola çıkmak üzere bavullarımızı hazırlıyorduk. Neyse ki araya seçim girmişti. Böylece artık neredeyse bir gelenek haline gelen öğleden sonra buluşmalarımız son bulmuş, dedikodular da biraz olsun kesilmişti. Zaten şimdi herkes yeni hükümetle, seçimden hemen sonra başlayan tartışmalarla uğraşıyordu. İlk günler itiraf etmeliyim ki kendimi çok yalnız hissettim ve çok korktum. Beni eğlendiren ve yalnızlığımı unutturan bu oyunun tehlikeli bir hal aldığını herhalde ilk o zaman anladım. Önceleri yine de bir yolunu bulur gelir diye sık sık aşağı iniyor, gözüm kapıda oturuyordum. Elime bir kitap, bir dergi alıyor, aynı sayfayı okuyup durduğum halde hiçbir şey anlamıyordum. Allah'ın cezası kapıdan da herkes giriyor, bir tek o girmiyordu. O sıralarda seçim gezisindeydi. Nutuklar atıyordu, benimle uğraşacak zamanı yoktu. Yavaş yavaş aklıma gelen bütün deliliklerden vazgeçtim. Kendi kendime o oyunu artık bitirmem gerektiğini söyleyip durdum. Şu hala elimden bırakamadığım sigara tiryaki oluşum o günlerdendir. Ama fazla uzun sürmedi. Turgut ne yapıp etmiş, istediği gibi bir tayin çıkartmayı başarmıştı. Burada olmaktan öylesine mutsuzdu ki, akşamları yalnız kaldığımız zaman hep bunu anlatıyor, bir an önce gitmek için çırpınıyordu. Zaten iğreti bir halde oturuyorduk. Bir otel odasında açık duran bavullarla, dışarıda yenen yemeklerle, her an gelecek bir haberi bekler gibi aylar geçirmiştik. Sonunda beklenen haber geldi ve biz Sisler kentine doğru yola çıkmak üzere hazırlanmaya başladık. Bir gece önce verilen davete son gecemi annemlerle geçirmek istediğimi söyleyerek katılmadım. Fuat seçimleri kazanmakla kalmamış, hemen bakan yapılmıştı. Ama ben onu tebrik bile etmiyordum. Onu kendimce cezalandırmak mı istiyordum, yoksa son bir karşılaşmanın yeniden beklenmedik bir felaketin başlangıcı olacağını mı hissettim, şimdi hatırlamıyorum. Annem, ağabeyim, Ayla, Turgut'un ailesi hep birlikte yemek yerken babamdan, eski günlerden, bizi bekleyen gelecekten konuştuk. Turgut'un bu eve ilk geldiği akşamı, sonrasında olanları biraz da gülüp eğlenerek anlattık. ''Aa, tuz mu attınız kahvesine? Vallahi benim hiç haberim yok.'' diye annem kızarıp bozardı. ''Ben anladım ama ne yapayım, böyle muzurluğu hoşuma gitti. Mecburen sesimi çıkartmadan içip bitirdim.'' dedi Turgut. Annem yine benim sevdiğim ne varsa yapmış, onları ille yedirmek için tutuşup duruyordu. Hiç değilse daha yakına gittiğimiz için seviniyorlardı. Turgut Nihat'a ''Tam zamanında gidiyoruz. Memlekette seçim oluyor, kavga yine bitmiyor. Size kolay gelsin.'' diyor. Uzaklaştığımız için sevindiğini gizlemiyordu. Yeniden tanımadığım bir yerde, tanımadığım insanların içinde yeni bir hayata başlayacaktım. Hem heyecanlıydım hem sıkıntılı. Ne yapalım diyordu Turgut, bizim hayatımız böyle. Tam bir yere alışırken, yerleşirken bavulları toplayıp yeniden yola çıkacağız. Babamı kaybettiğimizden beri bu evde ilk kez ışıklar yine böyle yanıyor, ilk kez yine böyle kahkahalar yükseliyordu. Ama aynı zamanda da son kez. Çünkü bizimle beraber annemler de Ankara'dan ayrılıyordu. Anneannemin evine İstanbul'a yerleşmeye karar vermişlerdi. Babamın ölümünden sonra annem burada oturmak istemiyor, akşamları hep beraber oturduğumuz salona girmek bile onu üzüyordu. Anneannemin ölümünden sonra o ev kapatılmış, bir daha da kimse gidip açmamıştı. Abim de annemi yalnız bırakmamak için İstanbul'daki bir arkadaşının şirketinde iş bulmuştu. Her ailede bir gezgin yeter. Zaten ben seyahat sevmem diyor. İstanbul'u özlediğini anlatıp duruyordu. Ben de aman zaten bu Ankara'nın nesini severler bilmem. İstanbul dururken burada oturulur mu çok iyi ettiniz diye onları yüreklendiriyordum. Ertesi hafta Ayla da Anadolu'ya eski bir uygarlığın silik izlerini süreceği bir çalışmaya gidecekti. Bu ilk önemli kazı için çok heyecanlıydı. Ankara'da birlikte olduğumuz günler boyunca hep bunu anlatmış, kitaplardan öğrendiklerinden sonra ilk kez gerçek bir zaman yolculuğuna çıkmanın keyfiyle beklemişti. Üstelik çok ünlü insanlarla gidiyordu ve yanlarına böyle genç bir kızı seçmeleri bile onun için büyük başarıydı. Zaten babası da emekli olmuştu. Artık yalnız yazları değil kışları da İstanbul'da oturmayı düşünüyorlardı. Aslında o evde son kez masanın başında oturup yemek yediğimiz o gece, hepimizin hayatında yeni bir dönemin başlangıcı sayılırdı. Yeni ve bilinmeyenlerle dolu bir dönemin. O gece annemin ayrılırken bana sarılıp, "Yine gidiyorsun, ben hep böyle senin hasretinle yaşayacağım. Keşke seni bir diplomatla evlendirmeseydim," diye ağladığını, bana hep yanımda taşımamak için küçük deri muhafazaya konmuş bir duayı verdiğini, benimse içimin kıpır kıpır ettiğini, oteli dönüp hiç değilse kapıdan şöyle bir bakmak istediğimi hatırlıyorum. Tabii yapmadım. Zaten otele döndüğümüzde balo çoktan bitmişti. Annemin duasını boynuma asıp yattım. Sabah erkenden yola çıktık. Belki de insanları bir türlü anlamayışımızın, günün birinde en beklenmedik biçimde bizi şaşırtmalarının nedeni, hep bir bütün olarak bize verdikleri görüntüyle yetinip farklı parçalardan oluştuklarını unutmamızdır. Aslında çoğu zaman biz de farklı yanlarımızı unutup bize dışarıdan bakanlar gibi kendimizle ilgili yanlış izlenimlere saplanmaz mıyız? Uzun zamanlar boyunca hepimiz o içimizdeki kalabalıktan, o şekilsiz hamurdan, başkalarının beğeneceği, onaylayacağı bir biçim, mükemmel bir desen çıkartabilmek, bir bütün yaratabilmek için uğraşıp dururuz. Sonu gelmez bir iç savaş gibi. Kendi parçalarımızı yok edip öldürerek, tutsak alarak, zorlayarak, değiştirerek, onlardan sonunda kendimizce bir bütün oluşturmaya çalışarak geçer hayatımız. Ve tabii sonunda gerçekte kimin kazandığı asla bilinmez. Şimdi bana öyle geliyor ki ben asla bir araya gelmeyecek parçalardan bile vazgeçmeyi göze alamamıştım. Hiç farkında bile olmadan içimdeki o büyük kalabalıkla birlikte yaşamayı seçmiştim. Hiçbir şeyden vazgeçemediğim için mi? Hayatın bizim sandığımız gibi sınırlanabilecek, bir odaya gizlenerek, kendi çizdiğimiz bir yolda yürüyerek yaşanacak kadar dar olmadığını düşündüğüm için mi? Yoksa yalnızca rastlantılar yüzünden mi? Bilmiyorum. Ama tek bildiğim, her zaman yeni bir yüzümle karşılaştım hayatımda ve her keresinde yeniden şaşırdım. Bu oyunun bir kerelik olması ve bütün acemiliğimize rağmen bir şans daha verilmemesi beni hep incitir. Büyük bir haksızlık değil mi bu? Karşımıza çıkan her yol ayrımında bir seçim yapmak. Birinden vazgeçmek, birilerinden ayrılmak, ötekini seçersek ne olduğunu hiç bilmeden, yalnızca düşünerek ya da içimizden gelen sesi dinleyerek, çoğu zaman o da başkalarının sesi tabii, sağa değil de sola gidivermemiz, bu sıradan seçimlerle bütün hayatımızı belirlememiz tam bir saçmalık değil mi? Herhalde gittiğimizin ertesi yılıydı. Sokaktan geçen atlı polislerin sesini duyabildiğim iki katlı kırmızı tuğla evin salonundaki o yaz sabahını hatırlıyorum şimdi. Kendilerini uzaydan gelen varlıkların kaçırdığını ve hatırlayamadıkları ışıktan bir yolculuğa götürdüklerini söyleyen insanların anlattıklarını okuyordum bir dergide. Hem de çok iyi hatırlıyorum. Derginin kapağında Marilyn Monroe'nun fotoğrafı var. Altında "En güzel mutsuz" yazıyor. İçeride "Uzaylılar gerçekten geldi mi?" diye başlayan uzun bir yazıyı okuyorum. Böyle şeyler bana hep heyecan verir. Gerçek olup olmaması beni hiç ilgilendirmez. Her yerin ışıklarla kaplandığını ve gözlerinin hiçbir şeyi seçemediğini söylüyorlar. Çok uzun ve dinlendirici bir uykudaymış, bitmesini istemedikleri bir rüyadaymış gibi hissettiklerini, inanılmaz bir hızla bir gökyüzü koridorunda, o parlak mavimsi ışığın içinde saatlerce savrulduklarını, sanki bir ışık hortumuna kapılmış gibi uçup gittiklerini, sesin önce kulaklarını sağır edecek kadar yükselen bir sirene benzediğini ama sonra birdenbire yavaşladıklarını, fırtınanın bittiğini, sessiz, dingin bir boşluğa vardıklarını anlatıyorlar. Uyandığınız zaman inanılmaz bir rüya gördüğünüzü, içinizin beklenmedik bir mutlulukla kaplandığını hissedersiniz ama ne gördüğünüzü bir türlü hatırlayıp anlatamazsınız ya, tıpkı onun gibi. Genç bir kadın öldüğünü sandığını ama bundan korkmadığını, aksine büyük bir rahatlıkla kendisini olacaklara bıraktığını söylüyor. Onlara bir sürü soru sormuşlar. Derginin öteki sayfalarında kimi bilim adamlarının, yazarların, ruh hekimlerinin bu anlatımlar hakkındaki yorumları var. Bir doktor insanların neden böyle yalanlar uydurduğunu anlatmış. Bilimsel olarak neden uzay yolculukları yapılamayacağını açıklamışlar. Hayallerle gerçekleri karıştırmaktan söz ediyorlar. Uf, nasıl sıkılıyorum bu aptallardan. Dergiyi fırlatıp atıyorum. Böylesine olağanüstü bir rüya yaşayabilmek için her şeye razıyım. İnanılmayacak kadar sıkıcı, mutsuz, boş hayatlarının içinde kendilerine böyle bir pencere açabilen, bir gece yarısı ansızın tanımlayamadıkları, tanımadıkları bir ışık demetine bakarken Birdenbire kimsenin görmediği bir rüyaya dalan bu insanlara nasıl imreniyorum? Tıpkı ilkel insanlar gibi. Her şeyi yeni gören, yeni bir şeylerle karşılaşmanın heyecanını yaşayan, ilk kez bir toprak parçasına, daha önce kimsenin görmediği bir adaya, sonsuz buz kısıtına ayak basan insanlardan biri olmayı ne çok isterdim. Bu yüzlerce yıl önce kurulmuş kentlerden, bu benden önce milyonlarca insanın basıp geçtiği sokaklardan, bu herkese bir pay düşen ortak bellekten, üst üste konulmuş tuğlalarla oluşturulmuş bu görkemli yapıdan nasıl da sıkılıyorum. Herkes biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Bu kendini beğenmişler uygarlığının zavallılığından usandım. Binlerce yıldır bütün öğrendiklerimizi bir araya getirsek, bilemediklerimizin yanında küçük bir kutuya sığacak kadar az yer tutar. Ama kimse bunun farkında bile değil. Ayla bir mektubunda, benim burada herkesten uzak bir yerde kimsesiz bir kazı alanında aylarca yaşamamı garip buluyorlar diye yazmıştı. Aslında bakarsan laf aramızda ben de bazen kendimden kuşkulanıyorum. Ama yeryüzünün üzerinde keşfedilecek küçücük bir toprak parçası bile kalmadı. Hiç değilse böyle kaza kaza derinlerde bir yerde aylar sonra bir mezar kapısı bulabiliyorsun. Yüzlerce yıldan sonra ilk kez sen o mezarın, o kayıp ülkenin kapısında duruyorsun. Zaman değişmiş. Sen başka bir zamanda durup başka bir zamanın kapısını açıyorsun. İşte o an, o kapıyı açtığın an her şeye değer. Evet, buydu işte. Ne güzel anlatmıştı. Bütün çocukluğum boyunca, hayır, bütün hayatım boyunca istediğim bu değil miydi? Bir zamanda durmak ve başka bir zamanın kapısını açmak.
Ayrım sonu.